Ayrım 17. Öteki Renkler, Orhan Pamuk, sayfa 178. Orhan Kemal, yitip giden iyimserlik. Edebiyat tarihinin tuhaf olgularından biri de iyimser yazarların rahat bir maddi hayat sürmüş, hali vakti yerinde yazarlar arasından değil de yoksulluk, parasızlık ve felaketlerle savaşmış yazarlar arasından daha çok çıkmasıdır. İyimserliğin adını andığım bu kötülüklerle savaşmak için gerekli araçlardan biri olduğunu düşünüldüğünde kolaylıkla anlaşılabilen bir olgudur bu. Daha ilgi çekici olabilecek şey ise felaket ve yoksulluklarla boğuşan yazarın bu iyimserliği nereden bulduğu, onu hangi araçlarla nasıl koruduğudur. Modern Türk edebiyatında dinsel kökenli hikaye roman geleneği gelişmediği için iyimserlik teori kaynağını çoğunlukla siyasal ideolojilerden alır. Karamsarlığı okuyucusunun ve kendisinin ahlakçılığıyla bağdaştırmayan Türk yazarı, maddi dünyada kanıtlarını bulmadığı zaman bu siyasi iyimserliği kitaplarına simgeler. Alegoriler aracılığıyla sokuşturmaya çalışır. Kitapların dokusuna bir türlü sindiremediğimiz o durup durup açan çiçeklerin, bahar tomurcuklarının, roman sonlarında doğan çocukların, söken şafakların ve inanılmayacak başkaldırıların kaynağı budur sanıyorum. Kitaptaki dünyanın değil de yazarın iyimserliğini bize duyuran, bu tür öğrenilmiş, teorik iyimserliğin karşısında daha seyrek rastlanan ve daha değerli ve inandırıcı bulduğum bir başka iyimserlik türü olduğunu düşünüyorum. Öğrenilerek değil, yaşanarak kazanılan bu tür iyimserliğin en iyi örneklerini Orhan Kemal'in ilk hikaye ve romanlarında bulmak mümkün. Aslında ilk hikayelerini yayımladığı 1940'ların ortalarında 30 yaşlarındaki Orhan Kemal'in kötümser olmak için elinde yeterince gerekçe vardır. Hapisten yeni çıkmıştır. Siyasal suçlu olduğu için iş bulamaz. Bulabildiği işler ağırdır. Karısı ve çocuklarının geçimini sağlamak için bunların birkaçını birden girmek zorunda olmalıdır. Sürgüne yollanmak istenir. Demokratik Parti iktidara gelince katiplik yaptığı derneklerdeki işlerine son verilir. Belki hepsinden daha ağırı yüksek bir memurun geçim sıkıntısı çeken sınıf düşmüş oğlu olmaktır. Bütün bunlara karşın sonraları aydınlık gerçekçilik diye adlandıracağı iyimserliğin en iyi örneklerini Orhan Kemal bu yıllarda verir. İlk roman ve hikayelerindeki içten saf yürekli iyimserliğe yalın dengeyi ve rahatlığa daha sonraki eserlerinde Bereketli Topraklar Üzerinde dışında pek az erişecektir. Bu aydınlık bakışın Nazım Hikmet'te 3,5 yılda öğrenildiğini düşünülebilir belki. Ama ben bir doğal ve kendiliğinden iyimserliğin başka süreçler sonunda sağlandığını düşünüyorum. Baba evini, avare yılları, ekmek kavgası ve sarhoşlardaki ilk hikayeleri yeniden okurken Orhan Kemal'in gözlem yapan bakışlarının iki tür olgu arasında gidip geldiğini görüyorum. Bir yanda doğalcı bir yazarın eline düşmese bile okuyucuya kolaylıkla karamsarlık taşıyabilecek ekmek kavgası gözlemleri vardır. Kapitalizmin yeni yeni yerleştiği yoksul bir ülkenin ağır çalışma ve hayat koşulları, yoksullar, hastalıklar, işsizlikler, 1940'ların Adana'sında köylü kökenli işçilerin, küçük memurların, patronların oluşturduğu yaşanması zor bir ekmek kavgası dünyası. Öte yanda ise Orhan Kemal'in anlatmaktan daha çok zevk aldığını okurken sezeceğiniz ekmek kavgası dışında dünya yerleştirilmiştir. Dostlukların, küçük aile mutluluklarının, kardeşliğin, birlikte yenen yemeklerin, mahalle aşklarının, aylaklık ve avareliğin tatlı dünyasıdır bu. Orhan Kemal ilk hikaye ve romanlarındaki iyimserliği, aydınlığı, ekmek kavgası verilen o karanlık dünyadan dönüp dönüp iktisat dışı diyebileceğim bu mutlu dünyaya sığınmakla bulur. Bunun bir romancının kitaplarındaki karanlığı yenmek için bulduğu bir yazar hilesi olmadığını söylemeye gerek yok. Otobiyografik romanlarını okuduğunuzda Orhan Kemal'in yalnız romanlarında değil, kendi hayatındaki iyimserliği de ekmek kavgasının ortasına yerleştirdiği bu adacıklara sığınmakla ayakta tutabildiğini görürsünüz. Kaynağını kitaplardan değil, yaşamdan alan bu iyimserliğin kazanılmış olduğunu düşünüyorum. Ama bedelleri de vardır bu iyimserliğin. İyimserliğin maddi kaynaklarına tutkuyla bağlandığı için Orhan Kemal kendisini suçlar. Oğluna terbiyesiz çocuklarla oynamamasını, sokaklarda dolaşmamasını, küfretmemesini öğütleyen eski bir bakanın, büyük bir memurun oğludur o. Yetiştiği evde fabrikalarda çalışmak, serserilik etmek, mahalle aşklarına ya da futbola kapılmak küçültücü bir suçtur. Roman ve hikaye yazmanın da bu tür suçlardan biri olduğunu söylemeye gerek yok. İlginç olan şey ise Orhan Kemal'in tuhaf bir teslimiyetle bütün hayatı boyunca bu suçlamaya hak verir gibi gözükmesidir. Onun serserileri ve avarileri çok sevdiği ve etkilendiği Gorki'nin İstariti'nin ayakları gibi var olan maddi dünyadan başka dünyalar ararlar. Ama onlar gibi yeni bir ruhsal ve düşünsel dünya aramaya kalkışmazlar hiç. Uzaklaşmak istedikleri o ciddi adamların, memurların dünyasının yargılarıyla kendini suçlamaya hazır gibidirler. Belki de bu yüzden Orhan Kemal, otobiyografik roman dizisinin başına kendisinden çok karşı çıkmak istediği dünya görüşünü yansıtan o küçük adam notunu koyar. Bu irkiltici notu birkaç yıl önce filmi çekilten ve Türkiye'de yayınlanan Hans Falla'nın ünlü romanının adından ödünç almıştır. Bir edebiyatçının kitaplarının dışına çıkıp kendisini ve otobiyografik kahramanlığını bu kadar hor görmesine çok sık tanık olmayız. Otobiyografik kitaplarını memurlarını okurken Orhan Kemal'in derinden derine babasıyla özdeşleştirdiği bu suçluluk duygusuyla boğuştuğunu düşündüm hep. Baba evinde babası sürgüne gidince futbola ve aylaklığa kavuştuğu için sevindiğini yazar. Mektuplarında babasının kıskançlık yüzünden parti kurduğunu söyler. Mücadele ettiği bu suçluluk duygusu Tony Kruger'ün sanatçı olması için benzer belki. Ama hayatın her yanına yayıldığı için ondan daha geniştir. Mektuplarından yalnız geçim sıkıntısı çektiği için değil, toplumun ona hak ettiği yeri vermediğini düşündüğü için de kahrolduğunu sezersiniz. Sanki babası ve hakim ideolojisiyle birlikte Orhan Kemal de kendisini suçlamaktadır. Fotoğraflarında onu o kadar alçak gönüllü ve cana yakın gösteren şeyin bu suçluluk duygusu olduğunu düşünüyorum ben. İyimserliği gibi alçak gönüllülüğü de kazanılmıştır. 1950 edebiyat dünyası denilen şeyin daha yakınında olmak için Adana'dan İstanbul'a geldiğinde Orhan Kemal'in elimde yayımlanıp ilgi görmüş iki kitapta bu iyimserlik vardır. Ününü pekiştiren Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerine, Avare Yıllar gibi kitaplarının hemen bu yıllarda yazar. 60'lardan sonra yazdığı kitaplarda ise bu ilk kitapların iyimserliğini ve gerçekçiliğini bulamıyorum ben. İstanbul'a geldikten 8 yıl sonra Orhan Kemal, Fikret Otyam'a, Esat Mahmut, Kerime Nadir vesairelerin tarzı şeyler kaleme aldığını yazar. Sonraki kitaplarında Bereketli Topraklar Üzerindekinin başarılı gerçekçiliğinin ve dengeli biçiminin izlerini bulamayışımızın temel nedeni belki budur. Kitaplarının fazla satması, hala geçim sıkıntısı çeken Orhan Kemal'i çok ve çabuk yazmaya itmiştir. Ama bunun bir başka nedeni daha olduğunu sanıyorum. Orhan Kemal iyimserliğinin maddi temellerini Adana'da bırakmıştır. Futbol ve avarlık arkadaşlıklarından aldığı gücü İstanbul'daki dostlarında bulamaz. İnsani ilişkileri edebiyat çevresinin umut kırıcı düşmanlıkları ve rekabeti sinmiştir. Mektuplarını okuyan aile hayatında da artık Orhan Kemal'in aynı iyimserliği bulamadığını sezerler. Son sığınak küçük aşk serüvenleri de onlar aracılığıyla yazdığı kitaplardan başka hiçbir umut kırıntısı bırakmadan günlük geçim dertleri ve edebiyat dedikoduları arasında kaybolur. Ölmeden hemen önce yeniden yazdığı Eskici ve Oğullarındaki o yoğun karamsarlık bundandır sanıyorum. Orhan Kemal'in haklı olduğu üzerinde o kadar durduğu iyimserlik artık yaşanan değil, hatırlanan bir şeydir. Türk Hikaye ve Romanı'nda özellikle hayatının son yıllarında çocuklar üzerinde en çok duran yazarın Orhan Kemal olmasını da buna bağlıyorum ben. Mektuplarında aynı yıllarda yazdığı yazar arkadaşlarını geçmişe sığınmakla suçlamasına, şimdi gününü yazdığını ısrarla tekrarlamasına rağmen ölümünden az önce Balkan Harbi'nden başlayacak bir aile romanı tasarlaması da rastlantı değildir. Orhan Kemal gençlik arkadaşlıkları, mahalle aşkları, futbol ve aile dayanışmasıyla avare yıllarda kazandığı iyimserliği roman kahramanlarından birine söylediği gibi pis küfürcü yatağı ruhsuz şehirde yitirmiştir. Aziz Nesin, her zaman öfkeli, her zaman gülümseyen. Haberi Aziz Nesin'in öldüğünü bakkalda dalgın dalgın gazeteye bakarken öğrendim. Oysa 2 saat önce aynı gazeteyi evde okumuştum. Ama haber yoktu orada. Alışverişimi yaptım, elimde plastik torbalar yazıhaneye girdim. Plastik torbaları koltuğa değil, mutfağa koymalıydım. Ceplerimi boşaltmalı, saatimi çıkarmalıydım. Faks makinesine bakacaktım. Ama orada kala kalmıştım. Ağlamaya başladım. Bu işi öyle sık yapan biri değilim. Kendime şaştım. Sinirlerimin bozuk olduğunu, öfkeli olduğumu, buna benzer şeyleri düşündüm. Ama başka şeyler vardı aklımda. Faks makinesinin kağıt bu yazıyı hemen yazabileceğimi söylüyordu. Masaya oturdum. Aziz Nesin'i ilk gördüğümde 8 yaşındaydım. Ankara'daki Bilgi Kitap Evi'nde kitaplarını imzalıyordu. Annem abimle beni kitapçının olduğu Sakarya Caddesi'ne alışverişe götürmüştü. Orada çarşının gürültüsünden ve erken gelen sonbahar akşamının karanlığından uzakta Arkada bir yerde çekici ve güven verici kitap kokusu içerisinde insanların arasında bir adam kitaplarını imzalıyordu. İleride ben de bir yazar olacaktım. Evimizde kitapları okunurdu. Ben de okumaya başladım. Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu, burada yaşayanların nasıl insanlar olduğunu, erken yaşta hayattan ve gazetelerden öğrendiğim kadar ondan öğrendim. Hayatlarımızda büyük, derin bir yarayı andırır bir eksiklik vardı. Bunun ruhsal bir acı gibi farkındaydı. Ama çocuklar gibi örtbas etmeye, bir yamayla yamamaya, milli bir gururla parlatmaya, hatta bilerek seçilmiş bir özellik gibi onunla övünmeye hazırdık. Bir kenara itilmişliğimizin, yoksulluğumuzun ve birbirimize karşı gaddarlığa varan acımasızlığımızın arkasında da bu eksikliğin, bir çeşit hamlığın ve öfkenin olduğunu da seziyorduk. Hayatın her ayrıntısında, günün her saatinde kendini hatırlatan bu eziklik ve öfke bize önce "biz adam olmayız" dedirtir, sonra da mahallemize Amerikalılar misafir geldiğinde gençlerimizi konuk ağırlanan evin penceresinin önünde toplattırır, İstiklal Marşı söylettirilirdi. Aziz Nesin kitaplarında bu kırılganlığın ve bir gün kolayca kurnazca kestirmeden bu eziklikten kurtulma umudunun her rengini, her belirtisini, her sonucunu, her tuhaflığını bize zevkle anlatıyordu. Çocukluğumda onun hikayelerini okurken İstanbul'un, bütün Türkiye'nin her türlü günlük hayat rengi, dolmuş kapısının nasıl açılacağından, genel helaların seyrekliğine ilişkin sokak gözlemi, dikiş makinesinden oturağa, düdüklü tencereden ütüye, ev eşyalarının canlılığı, bizi kısa yoldan açığa vuran dil ve konuşma alışkanlıklarımız, kaynanalar, emekliler, çocuklar, kediler, bir şehri şehir yapan bütün o aileler, hayatlar, dükkanlar ve devlet daireleri en hurda ayrıntısına kadar bende derin bir gerçekçilik duygusu uyandırarak canlanırdı. Daha sonraki yıllarda da dönüp dönüp yeniden okuduğum hikayeleri orasından burasından karıştırarak ve çoğu zaman en beklemediğim anda gülerek hatırladığım kitapları, beni her seferinde Aziz Nesin'in dikkatinin ve gözlem gücünün bitip tükenmeyen canlılığına, oynaklığına, çeşitliliğine imrendirirdi. Onun en büyük başarısı da budur. Dünya edebiyatında yaşadığı şehrin ve ülkenin hayatına ve insanlarına bütün ayrıntılarıyla bu derece tanıklık eden ve bu derece rahat okunan çok az yazar vardır. Özellikle Demokrat Parti'nin ilk yıllarından başlayarak 70'li yılların sonuna kadar 30 yıllık dönemin İstanbul ve Anadolu hayatının bütün kahramanları, bütün idare memurları, yeni zenginler, işsizler, üç kağıtçı politikacılar, taksi şoförleri, sosyete kadınları, askerler, askeri darbeciler, tutuklular, mahkumlar, suçlular, ırz düşmanları, pavyon kadınları, köy muhtarları, futbolcular, aydınlar, ağalar, şeyhler, imamlar, eskiciler, dolandırıcılar, hırsızlar ve akla hayale gelebilecek her meslekten, her cinsten, her huydan insan, tıpkı bazı Osmanlı surnamelerinde olduğu gibi onun kitaplarından geçerler. Hiçbir Türk yazarı bu 30 yıllık dönemin İstanbul hayatının ayrıntılarına Aziz Nesin'in gösterdiği kapsayıcı ve akıllı dikkati gösterememiştir. Romandan çok kısa hikaye yazması Aziz Nesin'i hayattan doğuran aldığı malzemeyi bir büyük hikayeye bütünsellik ilişkileri içerisinde bağlama zorunluluğundan kurtarmış ve böylece ilgisini çeken, severek ve zekice anlatabileceği her şeyi her durumda yazıya dökebilmiştir. Kitaplarını yeniden okur, karıştırırken ki bunu sık sık yaparım, onun günlük hayatın her ayrıntısına, her konuya çabukça girmesine bilmiş olmasına şaşarım en çok. Bir de bu kadar kolay okunabilir olmasına, her türlü okurun dikkatini çekecek geniş bir merak unsurunu sürekli canlı tutabilmesine. Bu büyük yaratıcılığın arkasında yazarlığın esinlenmekten çok çalışmakla ilgili bir iş olduğunu anlamış, herkesin görebileceği gibi benzersiz bir çalışma gücü ve isteği olduğunu biliyorum. Aziz Nesin her zaman her durumda sürekli yazardı ve yazı hayatının büyük kısmında yaratıcılığın, matbaaların ve baskı makinelerinin hareketine yetişmek zorunda olması, yazarlarının değerinden vazgeçmek için bir özür olmayacağına karar vermişti. Bir keresinde Fransa'da birlikte yolculuk etmiştik. Bir otele girdik, yan yana odalarımıza yerleştik. 3-5 dakika sonra bir bahaneyle çaldığım kapısını açtığında elinde oturup hemen kullanmaya başladığı bir kalem vardı. Kapıyı açmadan önce kalemi niye masaya bırakmadı da elinde kalemle kapıyı açtı diye uzun uzun düşündüğümü hatırlıyorum. Daha sonra eski bir köşe yazısında eski ve unutulmuş köşe yazarlarından Mahmut Sadık'ı anlatan bir cümlenin Aziz Nesin'in beynine çakıldığını okuyacaktım. Mahmut Sadık'ın elinde kalem 6. parmak olmuştu. "Ne zaman bu benzetişi anımsam?" diye ekliyor aynı yazısında. "Elindeki kaleme bakarım, içim burkulur." Ama çalışmak onun için iç burkucu bir şeyden çok hayatın acımasına karşı bir inada, hayata karşı kazanılmış bir zafere dönüşmüştü. En kötü zamanlarda bile onu yapabilecek şeyleri araştırmaya yönelten umudu ve akıllı düşmanlarının da hayran olduğu cesaret ve özgüveni de kendi çalışma gücünü tanımaya borçlu olduğunu düşünüyorum. Sürekli çalışabildiği ve bazı insanların makinelere ya da aşka inanabilmesi gibi o da yazıya inandığı için hayatın anlamı ve amacı onun için hep pırıl pırıl açık kaldı. Bu yüzden başkalarının kararsız kaldığı, gördüklerine inanamadıkları, başka dostların ya da örgütlerin tanıklığı ya da desteğini arayarak bocaladığı durumlarda o öne çıkıp kendine güvenle ilk tepkiyi verirdi. Düşündüğünü açıkça ifade etme ayrıcalığının yalnızca cesurlara bırakıldığı bir ülkede Aziz Nesin pek az yazara nasip olmuş bir keyifle cesaretinin tadını çıkarırdı. Kendi sustuğu zaman başkalarının da sustuğunu ya da sesinin duyulmadığını, kendi hak edilmiş cesaretinin başkalarının da haklı ve yararlı bir utanç uyandırdığını görüyordu. Düşünmek ile cesaretin yavaş yavaş birbirine karıştırıldığı bir ülkede, düşünceden önce cesareti harekete geçirmek gerektiğini ve başkaları söyleyince kulak asılmayan pek çok sözü kendisi söylediğinde düşüncesinin şu veya bu şekilde harekete geçtiğini biliyordu. Toplumsal hayatla ilgili pek çok dilin doğal bir teslimiyetçilikle devletçe çözümlenmesini beklemesi gibi, düşünsel ve siyasal hayatla ilgili bütün sorunların da benzer bir vekalet anlayışıyla kendisi gibi olanlara bazen de yalnızca kendisine bırakıldığını hissediyordu. Kısa hikayelerinde cesur yazara daha da cesaret öneren, ondan daha da ileri gitmesini isteyen, onu ölçüsüzce öven ama kendisi et diye süt diye karışmayan, sesini çıkarmayan vatandaş örneklerinden pek çok kereler söz eder. Pek çokları gibi açık sözlüğünün ve yaratıcı kışkırtıcılığının çağrıştırdığı cesaret ve onur sorunlarıyla zaman zaman heyecanlı bir şekilde ilgilensem de beni ona asıl bağlayan şeyin, bazen saplantılı hale giren ilgimin onun yazarlığından, yazarlık tutumundan kaynaklandığını biliyorum. Her şeyi yazmak isteği, arkada büyük bir eser bırakma tutkusu, herkesin bildiği ama bildiğini bilmediği gerçeği parlak bir şekilde bir hamlede söyleyebilme hayali. Bütün bunların kitapları kitap raflarına taşıma zevki. Aziz Nesin'in ve çalışma ayrıntılarını öğrenmekten hoşlandığım günlük hayat alışkanlıklarının, saklamanın, biriktirmenin, dosyalamanın, bir gün bir işe yarar diye bir kenara koymanın, yazıya iyimser ve yararcı açıdan yaklaşmanın arkasında bu istekler olduğunu hayal ettim hep. O bütün bunları sabırla, çalışkanlıkla, gayretle, zevkle yaparken ortaya eşi benzeri modern Türk edebiyatında olmayacak kadar geniş, kapsayıcı, zengin ve okunması zevkli bir yazı çıkardı. Her zaman öfkeli, her zaman gülümseyen bir yazı. Yaşar Kemal'in İki Dünyası. Lisedeyken kitaplarını okumakla evinirdim. Şimdi ise arkadaşı olmakla. İnsan kendisinin 30 yaş büyük ve bambaşka bir alemden gelen biriyle nasıl arkadaş olabilir? Ben, Cumhuriyet'in nimetlerinden yararlanmış, batılılaşmış, İstanbullu bir aileden geliyorum. Yaşar Kemal ise devletin sert davrandığı, ağaların ve doğanın hırpaladığı Güney Anadolu'dan. Bizi birbirimize yakınlaştıran şey benim onun kitaplarına, hayatına duyduğum hayranlık kadar Türkiye'de de yazar olmanın koşulları. Yazarlara kültürel şiddet uygulamayı alışkanlık edinmiş bir devlet, yoğun ve akılsız bir siyasi milliyetçilik ve dinin ve siyasetin talepleri arasında soluk almaya çalışan küçük bir edebiyat dünyası. Devletin insanlara haklarını yazarlara, yayımcılara yönelik acımasız baskılarından birine karşı çıkmak için çoğunlukla onun önerisiyle bir araya geldikten, sesimizi duyurmaya çalıştıktan sonra gittiğimiz bir kum kapı lokantasında Yaşar Kemal, romanlarında konu ettiği Çukurova'yı 6 saat hiç durmadan anlatabilir. 6 saat boyunca anlattıklarının üzerimde bıraktığı etki, lisede kitaplarını okurken duyduklarımla aynıdır. Anlattığı hikayelerin, bütün o yoksul köylülerin, inatçı çocukların, öfkeli ağaların, direnen anaların, eşkıyaların ve katillerin, karşımda duran Yaşar Kemal'in heybetli gövdesi kadar yakın ve gerçek olduğunu hissederim. Beni yapan şehir kültürünün kişiliğimin ve hayatımın bir kısmını körelttiği düşüncesi, Yaşar Kemal'i dinlerken ve okurken içimde bir pişmanlık olarak belirir. Orada, uzaklarda Yaşar Kemal'in öfkeyle yaklaşan bir sevgi ve coşkuyla anlattığı doğanın içinde, benden çok daha gerçek insanlar yaşar. Yaşar Kemal'in çok yakından gözlediği, kuşuna, böceğine, bütün renklerine ve ruh hallerine özel ilgi gösterdiği doğanın kitaplarında bütün zenginliği ve inançla anlatılması bu gerçeklik duygusunu kuvvetlendirir. Yaşar Kemal'in romanlarında okurda yaptığı etki geride kalmış vahşi hayat şartlarına, her şeyin daha gerçek gözüktüğü kırsal hayata hem bir özlem hem de sertliğinden ve haksızlığından ötürü bir öfkedir. Çelişkili bu iki duygunun, özlemin ve öfkenin ikilemi, Yaşar Kemal'in romanlarını oluşturan bir başka çelişkiye, zaman dışı destansılıkla gerçekçi ayrıntıcılığın ikilimine de denk düşer. En çok sevilen romanı İnce Mehmet, birbirlerini besleyen bu karşıtlıklarla yapılmıştır. Bu sürükleyici, eğlenceli kitap bir yandan yüzyılın ilk çeyreğinde Anadolu'nun güneyindeki dağlarda devletin ve ağaların baskısına ve doğanın çetin şartlarına karşı yaşama savaşı veren köylülerin hayatını, aralarında çıkan bir eşkıyanın hikayesiyle birlikte son derece gerçekçi ayrıntılarla verilirken, diğer yandan da dünyanın her yerindeki çaresiz köylünün ortak düşü kurtarıcı bir eşkıya efsanesini yeniden başarıyla canlandırır. Bütün renkleri, ayrıntıları ve topografyasıyla gerçekçi bir şekilde gözlenen doğa, diğer Yaşar Kemal romanlarında olduğu gibi şehirli okur için insanı arındıran, romantik hayallere çağıran, vahşi ama saf bir yerdir. İnsan ilişkilerinin şiddeti, ağaların ve devletin baskısı okuru ahlakçı bir başkaldırıya çağırırken, sonraki romanlarda psikolojinin inceliklerinin yerini ağır ağır almaya başlayan şiddet, doğadaki yozlaşmaya eşlik eder. Doğa sevgisi, insanın temel çatışmalarının en yalın haliyle yakalama isteği ve şiddetli bir kötülükten çok bir mecburiyet olarak görmesiyle Yaşar Kemal, bizlere şehir hayatının efsanelerini öldürdüğünü söylemektedir. Bir kayıp destansı hayatın çok da fazla uzaklarda olmadığını bize hatırlatmak için romanlarını yazmaktadır sanki. Bu tutumuyla okura, şiirlerin saf ve duygusal şiir üzerinde adlı kitabında tarifini yaptığı saf şaire benzer. Saf şair doğayla öyle bir uyum içerisindedir. Doğa öyle sanki bütünleşmiştir ki, duygusal şair gibi gücünü ve bütünlüğünü aramakla tüketmez hiç. Hikayelerini kendi duygularının etkisinde hiç kalmadan ve nasıl söylediği üzerinde de hiç durmadan söyleyiverir. İşte tam bu nedenlerden hikayeyi şeylerin özüne işler. Şehir hayatının modernliğin karmaşalarıyla huzursuz bizlerin hayranlık ve özlem duyduğumuz bu çocuksuluğun günümüzde bir bedeli, Yaşar Kemal'in romanlarında bir karşılık vermeye çalıştığı sorunları var elbette. Efsanelerin modern hayatın günlük ayrıntıları içine girdikçe inandırıcılıklarını ve etkileme güçlerini yitirdiklerini bilir Yaşar Kemal. Bu yüzden içten bir sevgiyle bağlandığı önemli kahramanlarını şehirlere hiç uğratmaz. Kır hayatının simgesel yanlarını vurgulayan başka bazı romancılarda söz gelimi Thomas Hardy'de doğa şehir hayatı ile zıttığı ile anlam kazandırırken, Yaşar Kemal'in en iyi romanlarında şehir hayatının ya da modernliğin herhangi bir izi hiç gözükmez. Bu da bizi Yaşar Kemal'in özellikle ilk romanlarında mükemmel bir karşılık bulduğu ve bütün eserlerini sordurttuğu asıl soruya getirtir. Bütün karmaşasıyla modernliğin bir ürünü olan roman sanatı, modern öncesi hayatı anlatmaya giriştiğinde antropolojik ya da folklorik olmaktan nasıl kurtulabilir? Daha önemli sorun, romanın seslendiği okur ile hikayesini anlattığı kahramanların bilinçleri ve manevi dünyaları arasındaki uzaklık nasıl aşılacaktır? Yazar kimin tarafındadır? Modern okurun mu, heyecanla anlattığı modern öncesi hayatın mı? Yaşar Kemal'in eseri diriliğini, başarısını ve sonraki yıllarda zorluklarını bu ikilemden alır hep. Bir yandan Stendhal'ın Stenbeck'le gerçekçi romanının bütün anlatım usullerinden yararlanırken, diğer yandan hikayelerinin ruhsal merkezinin içlerinden çıktığı ve gerçek bir sevgi ve coşkuyla anlattığı Güney Anadolu köylülerinin hayatının tam ortasında yerleştirir. Bu yüzden bütün o destan tutkusuna, geniş freskler çizme, kalın romanlar yazma isteğine rağmen Yaşar Kemal asıl başarısını yokluk koşulları içerisindeki kahramanların en yalın istekleri, en basit insanlık hallerini anlatırken ortaya koyar. Birbirlerini kıskanan yoksul komşular, annesinin öfkesiyle karısının sevgisi arasında kalan kırılgan bir erkek, geçmişte güzel anılar gibi düşlenen güzel atlar, annesiyle çatışan çocuk, öfkesini doğaya, böcekleri açabilen bir ihtiyar, kendi yalanlarına kendilerine inananların kırılganlığı, boynu bükük ve kederli olanların bakışları. Yaşar Kemal bunları görür ve şaşırtıcı bir hünerle bir anda ve kolayca eski efsanelere bağlayıverir. O zaman bu büyük yazarın sesiyle dile gelinin Yalnız Anadolu köylüsü değil, bütün insanlık olduğunu sezen okur, o eski dünyanın bitmesinin, efsanelerin artık işitilmemesinin acısını duyar. 17. ayrımın sonu, sayfa 188.